Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 9. Ayrım. 6. Dün, Hamid'in sesini duymanın yalnızca işlevsel bir görevle sınırlı kalmadığını, hayatım üzerinde bir kez daha kontrol sahibi olduğunu öğrenmenin neden olduğu şok beni fena halde öfkelendirmişti. Stüdyoyu derhal terk etmiştim ve bugün de kabinden yaptığı yorumları dikkate almayı şiddetle reddediyordum. Buna rağmen performansım konusunda haklı olduğunu da çok iyi biliyordum. Bugün bütün sabahını diğerlerini benim sınırlarım konusunda bu işin altından kalkamayacağıma ikna etmeye çalışarak geçirdi. Bir televizyon stüdyosunda üzerimde bir kostüm, yüzümde makyajla, yapay bir duman bulutunun içinde dikilip mıntıkaları zafer için coşturamayacağımı anlatmaya uğraşıyordu. Kameralara bu kadar uzun süre dayanabilmem gerçekten inanılmazdı. Tabii ki işin övgüsü Pete'e gitti. Tek başıma alaycı kuş olamazdım. Karargâhtaki büyük masanın etrafında toplandık. Coin ve adamları. Plutarch, Fulvia ve hazırlık ekibim. 12. mıntıkadan aralarında Hamid ve Gail'in de olduğu, Levi ve Yağlısı gibi izah edemediğim isimlerin de bulunduğu bir grup. Phoenix son dakikada yanında 10. mıntıkadan hayvancılık uzmanı Dalton'la birlikte Beatty'nin tekerlekli sandalyesini iterek içeri girdi. Sanırım Coin bu seçmece grubu başarısızlığıma tanık olmaları için bir araya getirmişti. Oysa herkesi bir araya getiren Hamid'di ve söylediklerinden bütün bu insanların onun özel davetiyle geldiklerini anladım. Ona pençelerimle saldırmamdan bu yana ilk defa aynı odada bulunuyorduk. Doğruca ona bakmaktan kaçınıyordum. Ama duvar boyunca uzanan parlak konsollardan birinde anlık görüntüsünü yakaladım. Teni sarıya çalıyordu ve kaybettiği kiloların da eklenmesiyle fazlasıyla sarsılmış bir görüntü çiziyordu. Bir an için ölmek üzere olmasından korktum ve sonra kendimi bunun umurumda olmadığını hatırlattım. Hamid'in yaptığı ilk şey, yaptığımız çekime ait görüntüleri izlettirmek oldu. Plutarch ve Fulvia'nın rehberliğinde yeni bir hal kazanmıştım. Hem sesim, hem vücudum, görünmeyen güçler tarafından idare edilen bir kukla misali, sarsak ve kopuk bir hale bürünmüştü. Görüntüler sona erince, Hamid pekala dedi. Aranızda bunun savaşı kazanmada bize fayda sağlayabileceğine inanan kimse var mı? Hiç kimse inanmıyordu. Zaman kazanmış olduk. Bu yüzden birkaç saniyeliğine hepimiz sessiz olalım. Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir olayı düşünmenizi istiyorum. Saç modelini kıskandığınız, elbisesinin alev aldığı ya da okuyla adam gibi bir atış yaptığı anlardan bahsetmiyorum. Pete'in onu sevmenize neden olduğu zamanlardan da. Size gerçek bir duygu hissettirdiği bir anı kastediyorum. Sessizlik uzayıp giderken tam hiç bitmeyeceğini düşünmeye başladığım bir anda Levi söz aldı. Toplama günü, primin yerini almaya gönüllü olduğu zaman. Çünkü öleceğini düşündüğünden eminim. İyi, kusursuz bir örnek dedi Hamid. Mor bir kalem aldı ve bir not defterine toplama günü kız kardeşinin yerine gönüllü oldu dedi. Masada çevresine bakındı. Başka? Bir sonraki konuşmacının, Coin'in sözünden asla çıkmayan bir robot olarak gördüğüm Box olması beni şaşırtmıştı. Şarkıyı söylediği zaman, hani kız ölürken, zihnimin bir yerinde Box'un kalçasına yaslanmış küçük bir erkek çocuğuyla görüntüsü belirdi. Yemek salonundan kalma olsa gerekti. Belki de Box aslında bir robot değildi. Hamid bu maddeyi de yazarken, o sahne hangimizin içine işlemedi ki dedi. Octavia, Pete'i ona ilaç bulmaya gitmek için uyuttuğu ve veda öpücüğü verdiği zaman ağlamıştım diyiverdi. Sonra bunun berbat bir hata olduğundan eminmiş gibi elini ağzına kapattı. Ancak Hamid kafasını sallamakla yetindi. Ha evet, hayatını kurtarmak için Pete'i uyuttu, çok güzel. Her kafadan bir ses yükselmeye başlamıştı. Rüyle ittifak kuruşum, mülakat gecesi cefe elimi uzatışım, Max'i taşımaya çalışmam. Ve farklı insanlar için farklı anlamlar ifade eden o yemişleri uzattığım an Pete'e olan sevgim. Bütün imkansızlıklara rağmen pes etmemekte direnişim. Kapitol'ün insanlıktan uzak tavrına kafa tutuşum. Hamid not kağıdını havaya kaldırdı. Soru şu, bütün bunların ortak noktası nedir? Gail sakin bir sesle, Katniss'in içinden gelen şeylerdi. Kimse ona ne yapması ya da söylemesi gerektiğini söylemedi. Beatty, ortada bir senaryo yoktu, evet dedi. Uzanıp elimi sıvazladı. Yani seni kendi haline bırakmalıyız, değil mi? İnsanlar gülüştüler. Ben bile biraz olsun gülümsemiştim. Fulvia, huysuz bir tavırla, bütün bunlar çok güzel ama bir faydası olduğunu söyleyemem dedi. Ne yazık ki Katniss'in burada, 13'te harika olma olanakları sınırlı. Eğer ona mücadelenin ortasına atmamız gerektiğini söylemeye çalışmıyorsanız. Aynen öyle söylüyorum dedi Haymit. Onu sahaya salın ve kameraları çalıştırın. Gale, ama insanlar hamile olduğunu düşünüyorlar dedi. Plutark, arenadaki elektrik şoku yüzünden bebeğini kaybettiği haberini yayarız diye yanıtladı. Çok acı, büyük bir talihsizlik. Beni savaşın orta yerine atma fikri ihtilafa neden olmuştu. Emmett iddiasında ısrarcıydı. Madem yalnızca gerçek hayat koşullarında iyi performans sergiliyordum, o zaman içine gireceğim ortam bu şartları yansıtmalıydı. Ona koşluk ettiğimiz ya da senaryoyu eline tutuşturduğumuz zaman umabileceğimizin en fazlası vasat bir sonuç olacak. Oysa yapacakları içinden gelmeli. İnsanların ona samimi tepki verdikleri zamanlar o zamanlar. Box, dikkatli olsak bile güvenliği için garanti veremeyiz dedi. Hedef olacağı, gitmek istiyorum diyerek araya girdim. Burada isyancılara hiçbir yardımım dokunmuyor. Coin, ya ölürsen diye sordu. Kaydettiğinizden emin olun. Sonuçta o görüntüleri de kullanabilirsiniz diye yanıtladım. Tamam dedi Coin, yalnız adım adım gidelim. Doğallığını uyandırabileceğimiz en az tehlikeli durumları bulalım. Karargahın içinde, savaştaki bölüklerin mevcut pozisyonlarını gösteren ışıklı mıntıka haritalarında göz gezdirerek dolaşıyordu. Bugün onu 8'e götürün. Bu sabah ağır bir bombardıman oldu ama saldırı sona ermişe benziyor. Yanında bir koruma ekibi olsun istiyorum. Ve sürekli peşinde olacak bir kamera. Haymit, sen havadan takip edecek ve sürekli iletişim halinde kalacaksın. Bakalım neler olacak. Başka bir yorumu olan var mı? Dalton, yüzünü yıkayın dedi. Herkes ona döndü. O hala bir kız çocuğu ve siz 35 yaşında görünmesine neden oluyorsunuz. Bu bana yanlış geliyor. Tam Kapitol'ün yapacağı türde bir şey. Coin toplantıyı kapatırken Haymit ona benimle baş başa konuşmasının mümkün olup olmadığını sordu. Ne yapacağını bilemeyerek yanımda oyalanan Gale dışında herkes odadan ayrıldı. Haymit ona seni endişelendiren nedir diye sordu. Korumaya ihtiyacı olan benim. Gale'e sorun yok dedim ve gitti. Geriye aletlerin vızıltısı ve havalandırma sisteminin homurtusu kaldı. Haymit karşımdaki koltuğa yerleşti. Yine birlikte çalışmamız gerekecek. Bu yüzden durma söyle. Hava aracındaki o bol hırlamalı tatsız alışverişimizi hatırladım. Ve arkasından gelen burukluğu. Yine de tek söylediğim Pete'i kurtarmadığına inanamıyorum oldu. Biliyorum dedi. Ortada bir eksiklik hissi vardı. Ve nedeni özür dilememiş olması değildi. Çünkü biz bir ekiptik. Pete'i korumak için sözleşmiştik. Bu, gecenin kör karanlığında varılmış sarhoş ve gerçekçilikten uzak bir anlaşmaydı. Evet ama bu, anlaşma olduğu gerçeğini değiştirmezdi. Ve ben aslında ikimizin de başarısız olduğumuzu biliyordum. Ona, şimdi de sen söyle dedim. O gece, onu gözünün önünden uzaklaştırdığına inanamıyorum dedi Haymit. Başımı salladım, buydu işte. O geceyi aklımda canlandırıp duruyorum. İttifakı bozmadan onu yanımda tutmak için ne yapabilirdim diye kendime soruyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Seçme şansın yoktu. Plutark'ı o gece kalıp onu kurtarmaya ikna edebilseydim bile hava aracı yerle bir olacaktı. Mevcut halde bile zor kurtulduk. Nihayet Haymit'in gözlerinin içine baktım. Dikiş gözlerinin içine. Gri, derin ve uykusuz gecelerin koyu halkalarını taşıyan gözlerine. O daha ölmedi Katniss. Hala oyundayız. Bunu iyimser bir tavırla söylemek istemiştim ama sesim titremişti. Hala oyundayız ve ben hala akıl hocanım. Haymit kalemini bana doğru tuttu. Sahaya çıktığın zaman havada olacağımı sakın unutma. Senden daha iyi bir görüş açısına sahip olacağım. O yüzden ben ne dersem onu yap. Göreceğiz dedim. Baştan yaratılma odasına geri döndüm ve yüzümü ovalayarak yıkarken makyajımın suya karışıp giderek kaybolmasını izledim. Aynadaki yüz, pütürlü teni ve yorgun gözleriyle bitkin görünüyordu ama bana benziyordu. Kol bandımı çekip kopardım. ve iz sürücüden geriye kalan çirkin yara izimi ortaya çıkardım. İşte bu da bana benziyordu. Savaş alanında olacağım için Beatty, Cinna'nın tasarladığı zırh konusunda bana yardım etti. Sıkıca dokunmuş metalden başıma tam olarak oturan bir miğfer. Malzemesi kumaş gibi yumuşaktı ve sürekli başımda olmasını istememem halinde kapüşon gibi arkaya yatırılabiliyordu. Yaşamsal organlarımı koruyacak bir yelek. Yakama telle tutturulan küçük beyaz bir kulaklık. Beatty, kemerime gaz saldırısı olmadığı sürece kullanmak zorunda kalmayacağım bir maske sabitledi. Açıklayamadığım nedenlerden yerlere serilen insanlar görürsen bu maskeyi derhal tak dedi. Nihayet sırtıma üç gözlü bir ok kılıfı taktı. Sakın unutma, sağda ateş, solda patlayıcı, ortada sıradan oklar. İhtiyacın olacağını sanmam ama sonra üzülmektense işimizi sağlama almakta fayda var. Box bana hava ikmal birimine kadar eşlik etmek üzere çıka geldi. Tam asansör gelirken son derece gergin ve heyecanlı olan Finnick karşımda belirdi. Katniss, beni bırakmıyorlar. Onlara iyi olduğumu söyledim ama hava aracına binmeme dahi izin vermiyorlar. Finnick'i baştan ayağa süzdüm. Hastane geceliği ve terliklerinin arasında açıkta kalan bacaklarını, dağınık saçlarını, parmaklarına doladığı yarı düğümlü sicimi ve gözlerindeki deli bakışı ve benden gelecek hiçbir ricanın işe yaramayacağını anladım. Onu götürmenin iyi bir fikir olacağına ben bile inanmıyordum. Bu yüzden elimi alnıma vurdum ve "Ah, unuttum," dedim. "Hep şu aptal beyin sarsıntısı yüzünden. Sana özel silahlarda bir tüyü bulman gerektiğini söylemem gerekiyordu. Senin için yeni bir zıpkın tasarlamış." Zıpkın sözcüğüyle eski Finnick yüzeye çıkıvermişti. Gerçekten mi? Neler yapıyormuş? "Bilmiyorum ama benim yayıma ve oklarıma benziyorsa eminim bayılacaksın," dedim. "Gerçi biraz antrenman yapman gerekecek." "Tamam, tabii, sanırım aşağı insem iyi olacak," dedi. "Finnick," dedim, "belki bir pantolon giymek istersin." Kıyafetini ilk kez fark ediyormuş gibi başını eğip önüne baktı. Sonra hastane önlüğünü çıkarıp attı ve üzerinde iç çamaşırıyla kaldı. "Neden? Saçmalık derecesinde baştan çıkarıcı bir poz takınıp, yoksa bunu dikkat dağıtıcı mı buluyorsun?" diye ekledi. Çok komik olduğu için kendimi gülmekten alamadım. Box son derece rahatsız göründüğü için durum daha da komikleşmişti. Ayrıca Finnick bu haliyle çeyrek asır oyunlarında tanıdığım adama gerçekten benzediği için mutlu olmuştum. "Ben yalnızca bir insanım, O'Dayer. Kapılar kapanmadan önce asansöre bindim. Box'a, üzgünüm," dedim. "Üzülme. Bence sen durumu gayet iyi idare ettin," dedi. "Ne olursa olsun, beni onu tutuklamak zorunda bırakmandan iyiydi." "Evet," dedim. Yan gözle Box'a kaçamak bir bakış attım. Kısacık tıraşlı saçları ve mavi gözleriyle büyük olasılıkla 40'lı yaşlarının ortasındaydı. İnanılmaz bir duruşu vardı. Bugün tam iki kez düşmandan ziyade dost olabileceğini düşündürecek şekilde konuşmuştu. Belki de ona bir şans tanımalıydım ama Coin'le o kadar uyumlu görünüyordu ki. Yüksek perdeden birkaç klik sesi duyuldu. Asansör kısa bir an duraksadıktan sonra yatay olarak sola doğru hareket etmeye başladı. "Yana doğru mu gidiyor?" diye sordum. "Evet, 13'ün altında komple bir asansör ağı var," dedi. "Üzerinde bulunduğumuz hat, 5. havalanma platformunun ulaştırma merdiveninin hemen üstünden geçiyor. Bizi hangara götürüyor." Hangar, zindanlar, özel savunma. Yiyeceklerin büyütüldüğü bir yer, enerjinin üretildiği, hava ve suyun arıtıldığı. 13, sandığımdan daha büyükmüş. "Çoğu için böbürlenemeyiz," dedi Box. "Burası bize miras kaldı. Bizim tek yapabildiğimiz, işlemeye devam etmesini sağlamak oldu." Klik sesi bitmişti. Kısa bir süre için yine aşağı, yalnızca bir iki kat, indik ve sonra kapılar hangara açıldı. Ah, filoyu görünce elimde olmadan iç geçirdim. Yan yana sıralanmış farklı türlerde hava araçlarına baka kalmıştım. Bunlar da mı miras kaldı? Bazılarını biz ürettik. Bazıları Kapitol'ün hava kuvvetlerinin parçasıydı. Tabii ki elden geçirildiler," dedi Vox. 13'e beslediğim öfke kıpırtısını bir kez daha hissettim. "Yani elinizde bunca şey varken diğer mıntıkaları Kapitol'e karşı savunmasız bırakabildiniz, öyle mi?" "Çıkışır gibi bir tonla, o kadar basit değil," dedi. "Yakın zamana kadar karşı atak başlatacak durumda değildik. Hayatta kalmakta bile zorlanıyorduk. Kapitol insanlarını ele geçirip idam ettikten sonra aramızda pilotluk yapmayı bilen bir avuç insan kaldı. Onları füzelerle bombalayabilirdik, evet, ama her zaman daha büyük bir soru vardır. Kapitol'le bu tarz bir savaşa girersek geriye insan hayatından eser kalır mı? Pete gibi konuştun. Hepiniz de onu hainlikle suçladınız diye cevabı yapıştırdım. Çünkü o ateşkes çağrısında bulundu, dedi Box. İki tarafında nükleer silahları devreye sokmadığını sen de göreceksin. Bu işi eski usullerle çözmeye çalışıyoruz. Bu taraftan asker Everdeen. Daha küçük hava araçlarından birini işaret ediyordu. Merdivenleri tırmandım ve aracın televizyon ekibi ve ekipmanlarıyla dolu olduğunu gördüm. Yakasının sıkılığından şikayetçi gibi görünse de Hammett dahil herkes 13'ün gri askeri tulumlarına bürünmüştü. Fulvia Cardo, insanları yararak ve temiz suratımı görünce memnuniyetsizliğini ele veren bir ses çıkararak yanımıza geldi. Onca emek lavabo deliğinde kayboldu demek. Seni suçlamıyorum ama çok az insan kameraya hazır bir yüzle doğar. Onun gibi. Plutark'la derin bir sohbette olan Gale'i çekiştirdi ve onu bize doğru çevirdi. Yakışıklı değil mi? Gale, üniforması içinde son derece yakışıklı görünüyordu. Sanırım ancak geçmişimiz yüzünden bu soru ikimizi de utandırmıştı. Ben zekice bir karşılık bulmaya çalışırken Box pat diye "Çok fazla etkilenmemizi beklemeyin" deyiverdi. Az önce Finnick O'Dayr'ı iç çamaşırlarıyla gördük. İşi iyice ilerletip Box'tan hoşlanmaya karar verdim. Kalkışa hazır olduğumuza dair uyarı gelince kendimi Gale'in yanındaki Hammett ve Plutark'ın karşısındaki koltuğa bıraktım. Labirenti andıran ve bir platforma açılan tünellerden kayarcasına geçtik. Asansöre benzer bir düzenek, aracımızı katlardan yukarı doğru ağır ağır çıkardı. Birden kendimizi ormanlarla çevrili geniş bir alanda bulduk. Sonra platformdan yükseldik ve çevremiz bulutlarla sarılıverdi. Artık bu göreve yönelik aktiviteler silsilesi son bulduğu için 8. mıntıka yolculuğunda beni neyin beklediğinden tamamen bir haber olduğumu anladım. Aslında savaşın gerçek durumu hakkında çok az bilgi sahibiydim. Kazanmak için ne gerekeceği ya da kazanmamız halinde neler olacağı konusunda da. Plutark, olayı olabildiğince basit sözcüklerle açıklamaya çalışıyordu. Öncelikle açlık oyunlarına katılması dışında düşmanlarımızla ezelden beri iyi ilişkileri olan 2. mıntıka dışında bütün mıntıkalar Kapitol'le savaş halindeydi. Onlara daha fazla yiyecek veriliyor ve daha iyi yaşam koşulları sağlanıyordu. Karanlık günlerden ve 13. mıntıkanın sözde yok edilişinden sonra her ne kadar kamuoyuna ülkenin taş ocağı yuvası olarak ilan edilmiş olsa da 13. mıntıkada grafit madenciliğiyle tanınırdı. 2. mıntıka Kapitol'ün yeni savunma merkezi oldu. 2. mıntıka yalnızca silah üretmekle kalmıyor, barış muhafızlarını eğitiyor, dahası kendi vatandaşları arasından muhafız da yetiştiriyordu. Yani bazı barış muhafızlarının ikide doğduklarını mı söylüyorsunuz diye sordum. Ben hepsinin Kapitol'den çıktıklarını sanıyordum. Plutark kafasını salladı. Öyle düşünmeniz isteniyor ve bazıları gerçekten de Kapitol'den çıkıyor. Ancak Kapitol'ün nüfusu hiçbir zaman bu büyüklükte bir gücü karşılayamaz. Tabii bir de Kapitol'de yetişmiş vatandaşları, mıntıkalardaki yoksunluk dolu sıkıcı hayatlarda çalıştırma sorunu var. Bir barış muhafızının hayatının 20 yılını gözden çıkarması gerek. Evliliğe ve çocuk sahibi olmaya izin yok. Bazıları işi beraberinde getirdiği onurdan dolayı kabul ediyor. Diğerleri de cezayı alternatif gördükleri için. Mesela barış muhafızlarına katıldığınız zaman borçlarınız affediliyor. Kapitol'deki pek çok insan borç içinde yüzüyor ama hepsi askeri göreve uygun fiziğe sahip değiller. Bu nedenle fazladan birlik gerektiğinde 2. mıntıkadan faydalanıyoruz. Bu insanlar için yoksulluktan ve taş ocaklarında geçecek bir yaşamdan kaçmanın tek yolu. Savaşçı zihniyetiyle büyütülüyorlar. Çocuklarının harac olmaya nasıl gönüllü olduklarını siz de gördünüz. Cato ve Clove, Brutus ve Enobaria, heveslerini de, kan şehvetlerini de gördüm. Diğer bütün mıntıkalar bizim tarafımızda mı diye sordum. Evet, amacımız mıntıkaları tek tek ele geçirmek ve işi 2. mıntıkayla tamamlamak. Böylece Kapitol'ün tedarik zincirini kesmek. Hele bir zayıf düşsün, Kapitol'ün kendisini de işgal edeceğiz dedi Plutark. Bu bambaşka bir meydan okuma olacak. Ancak köprüyü geçmeyi, yolumuz o noktaya çıktığı zaman düşüneceğiz. Gale, kazanmamız halinde hükümetin başında kim olacak diye sordu. Herkes dedi Plutark. Bütün mıntıkaların ve Kapitol halkının merkez hükümette seslerini duyuracak kendi temsilcilerini seçebilecekleri bir cumhuriyet kuracağız. Bu kadar şüpheci bakmayın. Daha önce işe yaradı. Haymitt, ancak kitaplarda diye mırıldandı. Plutark, tarih kitaplarında dedi ve eğer atalarımız bunu başarabildilerse o zaman biz de başarabiliriz. Dürüst olmam gerekirse atalarımızın pek övünülecek bir yanı yoktu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 94. Devamı 10. ayrımda.